Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Tebliğde dış görünümümüz uzun kol, gömlek, kumaş pantolon, bıyık vesaire nasıl olmalıdır? Çevremizdekilere mi benzemek lazım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mi benzemeye çalışalım?
Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı her yönüne bize örnektir. Bizim için bir modeldir. Fakat burada İslam belli bir elbise şekli ortaya koymuyor. Sadece belli özellikteki elbiseleri ortaya koyuyor. Hem hanımlar için hem erkekler için. Genel manada vücut hatlarını fazla belli etmeyecek bir genişlikte olan elbiseler. Ondan sonra da örfe abes gelmeyecek bir giyim tarzı. Yani örfte diyelim mesela şöyle bir şey varsa, şöyle bir durum varsa kalkıp da illa böyle olsun diye bu manada ısrarcı olmak da bu gibi şeylere de zıttır. Sünnet olan nedir? İstenen nedir? Bunların hepsi zaten Şemail-i Şerif'te bellidir. Bir Müslüman işte saç tıraşını böyle yapar, sakal tıraşını böyle yapar, giyimini böyle yapar. Bunlara biz riayet etmek mecburiyetindeyiz. Yani örfü incitmeyelim deyip sünneti incitmek olmadığı gibi sünnete uyalım deyip de çevremizi kendimizden yapacağımız tebliğden de uzaklaştırmak fazla uygun görülmemiştir. Bu noktada üstadımız mesela sakal bırakmamış. Niye? Sakal bıraksaydım kesilecekti diyor. Ben de dayanamayacaktım. Hizmet-i imaniye zarar görürdü. İnşallah diyor yaptığımız bu kadar hizmet-i imaniye ve Kur'aniye o sakalı ihmal etmekteki yani kasti değil burada ortamdan gelen bir ihmal etmekteki kaybettiğimiz şeyin inşallah yerini doldurur diyoruz üstadımız. Kefaret olur diyoruz üstadımız mesela. Bu manada baktığımız vakit demek ki giyimimiz sünnete uygun olacak. Yani geniş, insanların nazarını abes bir şekilde çekmeyecek bir ortamda olacak. Ve bu manadaki tebliğimizi inşallah rahat bir şekilde uygulayabiliriz.
Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır.
Maşallah.
Şimdi tebliğ ettiğimiz ortama da insanlar isteyerek gelmişler. Ve bizden bu iman hakikatlerinin yansımasını bekliyorlar. Bu kitapları aktarmamızı bekliyorlar. Dolayısıyla onlara bu şekilde karşılamak, güzel bir görüntüyle karşılamak esas olmalı. 28. mektupta da üstadımız şöyle bir noktaya değiniyor. Nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikate hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen makbul ve muhtemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Yani surete bakıyorlar. Sureti iyiyse ondan gelen hakikati kabul ediyorlar. Fenaysa
Güzel.
reddedebiliyorlar.
Çok güzel.
Tabii %80'i. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymetli bir adamın elinde görse kıymetli telakki eder. Bu noktada tebliğ eden zatın da kendi duruşuna çeki düzen vermesi ve İslamiyet'in izzetini ortaya koyması gerekiyor. Zübeyir abinin notlarından da şöyle bir karıştırdığımız zaman tebliğde nasıl bir fiziki yapımız olması gerektiğini kısaca özetlemiş. Orayı da müsaadenizle okuyayım. Anlatılan hakikatin muhatabın kalbine yerleşmesinin sebebi manevi ve sebebi zahiri olmak üzere iki sebebi vardır. Sebebi zahirinin bazı şartları vardır. Fiziki yapı, libas, yaş, şahsiyet, fiziki bakım ve lisan hakimiyeti. Bu altı noktadan insan karşı tarafı hem etkiliyor hem gelecek ithamlardan kendini muhafaza edebiliyor. Şimdi fiziki yapı dediğimiz zaman tebliğin sureten müessirine tesir eden faktörlerden birisi yüzün temizliğidir. Evvela yüz temiz olması gerekiyor. Saç sakal birbirine karışmış olmaması gerekiyor. Sonra libas, giyiniş. Bir insan bir muhitte giyinişiyle karşılanır, fikirleriyle ağırlanır. Üstadımız onun için kravat takın demiş. Yani böyle insanlar sizi nasıl ciddiye alacaksa o şekilde insanlara görünün. Üçüncüsü yaş, dördüncüsü şahsiyet, beşincisi fiziki bakım, yani dinç ve sağlıklı görünüş. Altıncısı lisan hakimiyeti. Bu da çok önemli. Müdellel konuşmak, terkip kabiliyeti, cümle kurmak, mantıki, ilmi, belli, fasih konuşmak. Bunun için de ilim şarttır diyoruz Übeyir abi.